Ayrım 5, sayfa 53. Boş sorgulama salonunda öğrenci kalem odaları. Bir sonraki hafta her gün yeni bir haberin gelmesini bekledik ha. Sorgulamalara boş verişini ciddiye alsınlar bir türlü inanamıyordu. Beklediği haber cumartesiye kadar gelmeyince daha önceden bildirilme işine bakmayarak kendisini aynı saatte aynı yere çağırıyorlar sanrısına kapıldı. Dolayısıyla pazar günü kalkıp yola düştü. Bu kez sağa sola sormadan merdivenlerden çıkıp koridorlardan geçti. Oda kapılarında gördüğü birkaç kişi kendisini anımsayarak selam verdi. Ama Kaan'ın kimseye bir şey sormasına gerek yoktu artık. Çok geçmeden de aradığı kapıyı buldu. Ve çalar çalmaz açıldı kapı. Kapıya daha önce tanıdığı kadın çıkmıştı. Kadının yüzüne bakmaksızın doğru bitişik salona geçecek oldu. "Ama bugün oturum yok," diye seslendi kadın arkasından. "Neden?" diye sordu Kaan inanmamış. Ama kadın bitişik salonun kapısını açıp Kaan'ı doğru söylediğine inandırdı. Gerçekten boştu salon ve bu durumuyla geçen pazarkinden daha acınacak bir görünümü vardı. Kürsü yükseltedeki eski yerinde olduğu gibi duruyor, üzerinde birkaç kitap seçiliyordu. Hani pek merak ettiğinden değil de gelişinin büsbütün boşa gitmesini istemediğinden "Kitaplara bakabilir miyim?" diye sordu Kaan. "Hayır, olmaz," diye cevapladı kadın ve yeniden salonun kapısını kapadı. "Yasak, bakamazsınız. Sorgu yargıcının kitapları bunlar." "Ya, öyle mi?" dedi Kaan. Kadının sözlerini onaylar gibi başını salladı. "Mutlaka kanun kitaplarıdır. Böylesi mahkemelerin bir özelliği de insanı yalnız suçsuz yere değil, nedenini bilmeden mahkum etmek." "Öyledir herhalde," diye cevapladı kadın. Kaan'ın söylediğini pek iyi anlayamamıştı. "Eh, bu durumda bana gitmek düşüyor," dedi Kaan. "Sorgu yargıcına bir haber bırakacak mısınız?" diye sordu kadın. "Tanıyor musunuz kendisini?" diye sordu Kaan. "Elbette," dedi kadın. "Kocam mübaşirdir." Ancak o anda fark etti Kaan. Geçen pazar içinde yalnız bir çamaşır leğeni bulunan oda şimdi bütün gerekli eşyalarla donatılmış, oturulur duruma getirilmişti. Kaan'ın şaşırdığını görünce, "Evet," dedi kadın. "Bu odada bedava kalıyoruz. Ama oturum günlerinde de boşaltmamız gerekiyor. Kocamın işinin kime tatsız tarafları var işte." "Ben odaya değil, daha çok sizin evli oluşunuza şaşırıyorum," dedi Kaan, kadına dik dik bakarak. "Yani son oturumdaki olayı mı ima etmek istiyorsunuz? Hani konuşuyordunuz da sizi rahatsız etmiştim," diye sordu kadın. "Tabii," dedi Kaan. "Artık geçmiş, neredeyse unutulmuş bir şey ama o vakit doğrusu fena hırslanmıştım. Şimdi de kalkmış, evli bir kadınım diyorsunuz." "Ama sözünüzün yarıda kesilmesi sizin için iyi oldu," dedi kadın. "Çünkü siz gidince konuşmanıza hiç de iyi not vermediler." "Olabilir," dedi Kaan. Konunun başka yöne çekilmesini önlemeye çalıştı. "Ancak bu sizin davranışınızı bağışlatmaz." "Beni tanıyanların hepsi beni bağışlar," dedi kadın. "Beni o gün kucaklayan adam var ya, hanidir peşimde. Genel olarak öyle pek çekici bir güzelliğim yok belki. Ama o beni güzel buluyor. Önüne geçilecek gibi değil. Nitekim kocam da ses çıkartmıyor artık. İşini yitirmek istemiyorsa katlanacak, ne yapsın? Çocuk hukukta okuyor. Herhalde ileride bir gün hayli sözü geçen bir kimse olacak. Hiç ayrılmıyor peşimden. Bugün de buradaydı. Siz gelmeden az önce gitti." "Bunca şeyden sonra olabilir," dedi Kaan. "Hiç şaşmam doğrusu." Söyledikleri hem kendisi hem de Kaan için tekin şeyler değilmiş gibi usul usul ve yoklayarak "Buradaki duruma biraz çeki düzen vermek istiyorsunuz sanırım," dedi kadın. "Doğrusu pek beğendim konuşmanızı. Dediklerinizden böyle bir sonuca vardım. Kuşkusuz ancak birazını dinleyebildim söylediklerinizin. Başını kaçırdım. Sonuna doğru da öğrenciyle döşemenin üzerinde yatıyorduk." Bir aradan sonra Kaan'ın elini tutarak "Öyle iğrenç bir yer ki burası," diye ekledi. "Nasıl bir hali yola koyabilecek misiniz?" Kaan gülümsedi. Elini kadının yumuşacık elleri arasında bir iki kez sağa sola döndürdü. "Doğrusunu isterseniz," dedi. "Ben sizin sandığınız gibi burasını bir hali yola koymakla görevlendirilmedim. Bu dediklerinizi sorgu yargıcına söyleseydiniz ya sizinle alay eder ya da sizi cezalandırırdı. Kuşkusuz kendi isteğimle de burnumu sokmazdım bu işlere. Böylesine bir adalet mekanizmasını hali yola koyacağım diye uykularımı haram etmezdim. Ama işte sözde tutuklayarak, tutuklu bulunuyorum şimdi, beni bu işlere el atmak zorunda bıraktılar. Sizin anlayacağınız, kendi çıkarımı korumak için bu işlere karıştım. Ama bu arada size bir yardımım dokunabilirse memnunlukla yaparım elbet. Yalnız insanlık sevgisinden değil, nihayet siz de bana yardım edebilirsiniz." "Size yardım mı?" diye sordu kadın. "Örneğin masanın üzerindeki kitapları bana gösterebilirsiniz." "Tabii gösteririm," dedi kadın ve Kaan'ı hemen peşi sıra çekip götürdü. Yıpranmış eski kitaplardı hepsi. Bir tanesinin cilt kapaklarından biri orta yerinden neredeyse parçalanmıştı ve parçaları yalnızca lifler bir arada tutuyordu. Başını sallayarak, ''Burada ne kadar da pis her şey!'' dedi K. O daha elini uzatmaya kalmadan kadın kitapların tozunun önüyle hiç değilse şöylece alıverdi. En üstteki kitabı açar açmaz müstehcen bir resimle karşılaştı K. Bir kadınla bir erkek bir sedirde çırılçıplak yan yana oturuyordu. Ressamın çirkin niyeti gün gibi belliydi. Ancak resmin yapılışında öylesine bir beceriksizlik okunuyordu ki kadınla erkek aşırı bir somutluk içinde adeta resimden dışarı fırlıyor, baston yutmuş gibi dimdik oturuyor, perspektif seçimindeki hatadan ötürü vücutlarının birbirlerine yönelişinde neredeyse bir zorlanmışlık seziliyordu. K öbür sayfalarını karıştırmayarak elinden bıraktı kitabı. Sonra ikinci kitabın isim yazılı sayfasına bir göz attı. Grete'nin kocası Hans'tan çektikleri isminde bir romandı bu. İşte burada okunan kanun kitapları diye söylendi. Bunları okuyanlar da kalkıp beni yargılayacak. Size yardım edeceğim dedi kadın. Ya dedi K. Başınıza iş açmadan sahi yapabilir misiniz? Demin dediniz ki kocam amirlerinin sözünden çıkmaz. Olsun ben size yardım edeceğim diye tekrarladı kadın. Gelin de şimdi konuşalım nasıl yapacağımızı. Hem benim için bir tehlikeden söz açmayın. Ben ancak korkmak istediğim zaman korkarım. Gelin haydi. Eliyle yükseltiyi göstererek şu oradaki basamaklara gidip oturalım diye ekledi. Yan yana oturduktan sonra alttan K'nın yüzüne bakarak kara kara ne güzel gözleriniz var öyle dedi. Benim gözlerim için de güzel derler ama sizinkiler çok daha güzel. Buraya ilk geldiniz ya daha o zaman fark etmiştim hemen. O gün salona da bunun için girmiştim. Başka vakit hiç yapmayacağım şeydir. Hatta bir bakıma yasaktır. Anlaşıldı. Bütün mesele buymuş diye içinden geçirdi K. Kendini bana peşkeş çekiyor. Bütün buradakiler gibi yoldan çıkmış biri. Mahkemedeki memurlardan tabii bıkmış artık. Önüne gelen yabancıya gözleriniz ne güzel diye iltifat edip sokuluyor yanına. Sanki düşüncelerini yüksek sesle konuşarak dile getirmiş, davranışını kadına açıklamış gibi sessizce ayağa kalktı. Sanmıyorum ki bana yardım edebilirsiniz, dedi. Bana yardım edecek birinin yüksek memurlardan eşi dostu bulunması gerekir. Oysa siz burada yığınla sağda solda dolaştığı görülen küçük memurları tanıyorsunuz besbelli. Küçük memurları çok iyi tanıdığınız kesin ve onların yardımıyla kimi şeyler elde edebileceğinizden kuşkum yok. Ama bu kimselerden gelecek en büyük yardım bile davanın kesin sonuca ulaşmasına hiçbir önem taşımayacak. Siz ise birkaç tanıdığınızdan olacaksınız. Böyle bir şeye de gönlüm el vermez. Söz konusu kimselerle ilişkilerinizi siz yine sürdürün. Çünkü öyle sanıyorum ki bu ilişkilerden yoksun yaşayamazsınız. Hani üzülerek söylüyorum bunu. Çünkü deminki iltifatınıza karşılık şunu belirteyim ki siz de benim pek hoşuma gidiyorsunuz. Hele şimdi böyle masum masum bakmıyor musunuz? Oysa masum olmanız için hiç neden yok. Siz benim kendileriyle savaşmam gereken kişilerden birisiniz. Ama görüyorum ki bu kişiler arasında pek rahat hissediyorsunuz kendinizi. Hatta öğrenciyi seviyor, sevmeseniz de en azından kocanızı üstün tutuyorsunuz. Böyle olduğu kolayca anlaşılıyor sözlerinizden. Hayır hayır diye bağırdı kadın. Oturduğu yerden kalkmayarak K'nın elini tuttu. K yeterince çabuk davranıp elini kaçıramamıştı. ''Yok gidemezsiniz. Hakkımda böyle yanlış bir yargıyla bırakmam sizi.'' ''Gerçekten nasıl gidebilirsiniz? Sahi ben o kadar değersiz bir kimse miyim ki? Birazcık, lütfen birazcık daha kalmak istemiyor musunuz yanımda?'' ''Beni yanlış anlıyorsunuz.'' dedi K. Ve yeniden oturdu. ''Kalmam sizin için gerçekten önem taşıyorsa hay hay kalayım. Nasıl olsa vaktim var. Bugün zaten bir sorgulama yapılacak diye geldim. Demin söylediklerim sizden davamla ilgili bir girişimde bulunmamanızı rica içindi yalnız. Sizin bu sözlerimden hiç de incinmemeniz gerekir. Çünkü davanın sonunu şuncacık umursadığım yok. Bir mahkumiyet durumunda sadece gülüp geçeceğim. Tabii o da gerçekten son bulursa dava ki bundan asla emin değilim. Daha çok tembellik, unutkanlık ya da memurların korkusu yüzünden yarıda kesilmiştir veya pek yakında kesilecektir. Kuşkusuz büyük ölçüde bir rüşvete konma umuduyla davanın sözde yürütülmesi mümkün. Ama daha şimdiden söyleyeyim ki avuçlarını yalasınlar. Çünkü ben kimseye para karşılığı iş gördürmem. Ama siz bana yine de bir iyilikte bulunabilirsiniz. Sorgu yargıcına mı olur yoksa önemli haberleri yaymaktan hoşlanan bir başkasına mı? Söyleyin benden asla rüşvet sızdıramayacaklar. Ellerindeki sayısız numaralardan hiçbiriyle başaramayacaklar bunu. Böyle bir şeye kalkışmanın düpedüz boşuna zahmet sayılacağını açıkça bildirebilirsiniz kendilerine. Belki anlamışlardır bunu. Böyle olmasa da durumu şimdiden öğrenmelerinin pek önemi yok benim için. Bu nihayet bayları zahmetten, tabii beni de kimi üzüntüden kurtaracaktır. Ama ben bu üzüntülere katlanmaya çoktan razıyım. Yeter ki her üzüntünün karşımdakiler için bir darbe sayılacağını bileyim. Ve bunun böyle olmasına da çalışacağım. Siz tanıyor musunuz sorgu yargıcını? Elbette, diye cevapladı kadın. Hatta size yardım önerisinde bulunurken ilk o gelmişti aklıma. Kendisinin yalnız aşağı kademeden bir yargıç olduğunu bilmiyordum. Ama siz söylediğinize göre herhalde doğrudur. Ancak yukarıya sunacağı raporlar sanırım yine de etkisiz kalmayacaktır. Bir de çok rapor yazıyor ki, memurlar tembeldir demiştiniz. Hepsi değil kuşkusuz. Hele bu sorgu yargıcı hiç değil. Bir türlü yazması bitmiyor. Örneğin geçtiğimiz pazar akşama kadar sürdü sorgulama. Herkes gitti de sorgu yargıcı gitmedi. Bir lamba istedi benden. Bizde de küçük bir idare lambası vardı. Götürüp verdim. O bununla da yetinip hemen yazmaya koyuldu. Bir ara kocam geldi. Tam da o pazar izinliydi. Eşyalarımızı getirip eskisi gibi yerleştirdik salona. Derken bitişiğimizdeki komşular buyurdu. Bir şamdanın ışığında oturup biraz söyleştik. Anlayacağınız sonunda sayın yargıç unutup yatmaya gittik. Geceleyin, gecenin de ta bir yarısıydı sanırım. Ansızın uyanınca ne göreyim? Yatağın yanı başında sayın yargıç duruyor. Kocamın üzerine ışık düşmesin diye de elini lambaya siper ediyor. Hoş, bu önlemin hiç gereği yoktu. Çünkü kocamın uykusu öyledir ki yüzüne ışık düşse de uyanmaz. Doğrusu ben pek korkmuştum. Az kalsın bağıracaktım. Ama sayın yargıç pek nazik, ses etmememi hatırlattı. Yazım yeni bitti. Lambayı getiriyorum. Demin ne güzel uyuyordunuz. Hiç unutmayacağım, diye fısıldadı. Bütün bunları söylüyorum ki sorgu yargıcının gerçekten bol bol raporlar yazdığını belirteyim. Hele sizinle ilgili olarak, çünkü sizin sorgunuz pazar günkü oturumun başlıca konuları arasındaydı. Böyle uzun raporlar bütün önemsiz kalmaz sanırım. Sonra anlattığım olaydan sorgu yargıcının bana kur yaptığını da şüphesiz görüyorsunuzdur. Ve tam şu sıra, öyle sanıyorum ki daha yeni fark etti beni, kendisine en konu etkileyebileceğimi herhalde kabul edersiniz. Ayrıca şu anda onun bana ne çok değer verdiğini gösteren başka kanıtlar da var. Pek güvendiği öğrenci yardımcısıyla hediye olarak bana bir çift çorap yolladı. Sözde oturum salonu derleyip toparladığım için. Ama bu yalnızca bir bahane tabii. Çünkü salonu derleyip toparlamak zaten benim görevim. Kocam para alıyor bununla karşılık. Çoraplar da bir güzel ki. Bakın. Kadın hemen bacaklarını uzatıp dizlerine kadar kaldırdı eteğini. Ve kendisi de K ile çorapları seyre koyuyordu. Güzel oldu. Güzel olmaya güzel ama doğrusu pek kibar şeyler. Bana göre değil. Birden kadın ara verdi sözlerine. Elini yatıştırmak ister gibi K'nın elinin üzerine koydu. Sesinizi çıkarmayın. Bertolt bize bakıyor, diye fısıldadı. K yavaşça gözlerini kaldırdı. Salonun kapısında biri dikiliyordu. Kısa boyluydu. Biraz çarpık bacakları vardı. Parmaklarıyla sıvazlayıp durduğu kızla çalan kısa ve seyrek top sakalıyla kendisine bir büyüklük süsü vermek ister gibiydi. K merakla gence baktı. Ne de olsa şu akıl ermez hukuk biliminin bir öğrencisiyle ilk kez karşılaşıyordu. Bu öğrenci henüz insanlığından sıyrılmamıştı büsbütün. Ama gün gelecek belki o da ötekiler gibi yüksek makamlara ulaşacaktı. Öğrenci hiç umursamaz görünüyordu K'yı. Bir ara elini sakalından çekti, parmağıyla kadına işaret edip pencereye yürüdü. Bunun üzerine K'ya doğru eğilen kadın, ''Bana kızmayın ne olur.'' diye fısıldadı. ''Hakkımda kötü de düşünmeyin. Onun yanına gitmem gerekiyor şimdi, bu suratsız herifin yanına. Şu çarpık bacakları bakın bir. Ama hemen dönerim. Döndükten sonra da sizinle gelirim. Gelmemi isterseniz tabii.'' Nereye derseniz gelirim sizinle. Ne derseniz yaparım. Buradan uzaklaşayım yeter ki. Ne kadar uzun süre uzaklaşırsam o kadar iyi benim için. En iyisi tabii bir daha dönmemek üzere. Son bir kez Kaan'ın elini okşadıktan sonra sıçrayıp kalktı kadın ve pencereye koştu. Kaan'ın eli kadının elinin ardı sıra kendiliğinden boşluğa uzandı. Kadın onu gerçekten cezbediyordu. Düşünüp taşındı. Kadından gelen çekici güce kendini koyvermemek için pek inandırıcı bir neden göremedi ortada. Bir ara kadının mahkeme hesabına kendisini kapana kıstırmak istediği aklına geldi. Ama bu düşünceyi yine zahmetsizce kovdu kafasından. Kadın onu nasıl kapana kıstırabilirdi? Özgürlüğü elinde değil miydi her vakit? Bütün bu mahkemeyi en azından kendisiyle ilgili bölümünü bir anda darmadağın edemez miydi? Bu kadarcık güven olsun besleyemez miydi kendisine? Sonra kadının yardım önerisi de iştenlikten uzak değildi ve belki yabana atılmaması gerekiyordu. Belki de sorgu yargıcı ve adamlarından alınacak en güzel ölç, onların elinden bu kadını kapıp kendisine mal etmekti. Bir gün sorgu yargıcı gecenin bir yarısı K'ya ilişkin asılsız raporlar üzerinde zahmetli bir çalışmanın ardından kalkıp baktığında kadının yatağını boş bulacaktı. boş bulacaktı çünkü karnı olacaktı kadın. Pencere önünde dikilen bu kadın kaba kalın bir kumaştan koyu renk giysi içindeki bu dolgun, oynak ve sıcak vücut yalnız ve yalnız karnı olacaktı. Kadına karşı kuşkusunu böylece içinden uzaklaştıran K, pencere önünde alçak perdeden sürdürülen konuşmayı hayli uzamış buldu. Parmaklarıyla yükseltinin üzerine tık tık vurdu. Sonra yumruğuyla vurmaya başladı. Öğrenci, kadının omuzları üzerinden şöyle bir baktı ama istifini bozmadı hiç. Hatta büsbütün kadına sokuldu. Kadını kollarının arasına aldı. Kadın, söylediklerini dinler gibi başını iyice öğrenciye eğdi. Öğrenci, konuşmasına pek ara vermeden gürültüyle kadını boynundan öptü. Kadın az önce öğrencinin zulmünden yakınmıştı. Şimdi K, öğrencinin bu yaptığını, kadının sözlerini doğrulayan bir davranış gördü. Kalkıp bir aşağı bir yukarı gezindi odada. Gözücüyle öğrenciye bakarak onu salondan nasıl kapı dışarı edebileceğini düşünmeye koyuldu. Dolayısıyla salonda giderek tepinmeye dönüşen gezinmesinden besbelli rahatsız olmuş öğrencinin sözleri tam zamanında imdadına yetişti. ''Madem sabırsızlanıyorsunuz, buyurun gidin. Zaten daha demin gidebilirdiniz. Gitseydiniz herhalde tutan olmazdı sizi. Hatta öyle de yapmanız gerekirdi. Hem de ben içeri girer girmez, hiç vakit kaybetmeden.'' Bu sözlerde belki olanca bir öfke dile getiriliyorsa da, aynı zamanda sanki baş belası bir sanıkla konuşan yarını bir adliyecisinin çalımı seziliyordu. K hemen burnun ucuna gelip dikildi öğrencinin. Gülümseyerek, ''Sabırsızlandım gerçek ama bundan kurtulmanın en kolay yolu sizin bizi bırakıp gitmeniz.'' dedi. ''Ama yok, ders çalışmaya geldinizse işittiğime göre öğrenci misiniz? O zaman burasını size terk eder, kadın da ben giderim. Yargıç olana kadar zaten daha bir aile okuyup öğrenmeniz gerekecek. Henüz hukukunuzdan, adliyenizden pek anladığım yok sizin. Ama öyle sanıyorum ki güzel becerdiğiniz o kaba sözler bu iş için dünyada yetmez.'' Öğrenci K'nın hakaret dolu konuşmasından dolayı kadına bir açıklamada bulunmak ister gibi ''Ne diye bunun böyle ortada dolaşmasına izin verirler bilmem ki?'' diye söylendi. ''İyi yapmadılar. Sorgu yargıcına söyledim de, sorgulamalar içinde hiç olmazsa odasında alıkoyacaklardı. Bu yargıcın işine kimi zaman akıl erdirmek güç.'' ''Boş sözler,'' diye cevapladı K. Ardından elini kadına uzattı. ''Gelin haydi.'' ''Bak sen,'' dedi öğrenci. ''Yo yo, kadından kesin umudunuzu.'' Sonra bir koluyla kavrayıp havaya kaldırdı kadını. Böyle güçlü olsun şaşılacak şeydi doğrusu. Kamburu daha da çıkmış, alttan doğru baygın baygın kadına bakarak kapıya seyirtti. K'ya karşı açıkça bir korku seziliyordu halinde. Öyleyken K'yı kışkırtmaya yeltendi. K, öğrenciyi yakalayıp gerekirse gırtlaklamaya hazır birkaç adım koştu arkasından. Bunun üzerine kadın, ''Çaresiz, sorgu yargıcı istiyormuş,'' dedi. ''Sizinle gelemem. Bu mendebur cüce.'' Bunu söylerken elini öğrencinin yüzünde gezdirdi. ''Bu mendebur cüce koyuvermez beni.'' K öğrenciyi omzundan yakalayarak ''İyi ama sizi kurtarayım istemiyor musunuz?'' diye haykırdı. Öğrenci K'nın elini ısırmak ister gibi bir hamle yaptı. ''Hayır!'' diye cevapladı kadın bağırarak. ''Hayır hayır! Sakının! Ne sanıyorsunuz siz? Beni felakete mi sürükleyeceksiniz? Bırakın onu! Ne olur bırakın! O emir kulu! Beni sorgu yargıcına götürüyor!'' ''Canı cehennem öyleyse. Sizi de artık gözüm görmesin bir daha.'' diye cevapladı K. Uğradığı düş kırıklığıyla hırslanmış, öğrencinin belinin ortasına bir yumruk indirdi. Bir an sendeledi öğrenci ama hemen düşmediğine sevinmiş, kucağındaki yükle daha çabuk seyirtmeye koyuldu. K yavaş yavaş arkalarından gitti. Bu insanlar tarafından ilk kesin yenilgiye uğratıldığını açıkça görüyordu. Bu yüzden korkup telaşa kapılması yersizdi kuşkusuz. Bu kavgayı kendisi aramış, onun için de yenilgiyi hak etmişti. Evde kalıp her zamanki yaşamını sürdürseydi, bu adamlardan her birinin bin kez üstesinden gelir, her birini bir tekmede yolundan temizlerdi. Ansızın bu sefil öğrenciyi, bu kendini beğenmiş yavrucağı, bu çarpık bacaklı ve sakallı olanı Elza'nın yatağının önünde dize gelip, ellerini kenetleyerek yalvarıp yakarırken canlandırdı gözünün önünde. Kafasında tasarladığı bu alabildiğine gülünç sahne o kadar hoşuna gitti ki, ilk fırsatta öğrenciyi alıp Elza'ya götürmeye karar verdi. Öte yandan merakını yenemeyerek kapıya kadar gelmişti. Kadının nereye götürüldüğünü görmek istiyordu. Öğrenci onu kucağında taşıyıp sokağa çıkarmayacaktı herhalde. Derken geride bırakılacak yolun çok daha kısa olduğu anlaşıldı. Sorgulama salonunun kapısının hemen karşısında tavan arasına çıkan dar ve ahşap bir merdiven vardı. Bir yerinde bir dirsek yapıyor, bu yüzden sonu görülemiyordu. Öğrenci işte bu merdivenden kadını çıkarmaya başlamıştı. Ama artık pek yavaş ve ahlaya poflaya hareket ediyordu. O ana kadar sürdürdüğü koşudan güçsüz düşmüştü. Kadın aşağıda dikilmiş duran K'ya eliyle bir selam yolladı. Omuzlarını kaldırıp indirerek bu kaçırma olayında kendisinin suçu bulunmadığını anlatmaya çalıştı. Ama olanlardan ötürü pek üzüldüğünü bildiren bir ifade yoktu bu davranışında. K, sanki hiç tanımadığı biriymiş gibi boş bakışlarla kadına baktı. Gerek bir düş kırıklığına uğradığını, gerek bu düş kırıklığının kolayca altından kalkabileceğini ele vermek istemiyordu. Öğrenciyle kadın gözden kaybolmuştu. Ama K hala kapıda dikiliyordu. Kabul etmesi gereken bir şey varsa, bu kadın yalnız kendisini aldatmakla kalmamış, sorgu yargıcına götürüldüğünü ileri sürerek ona yalan da söylemişti. Çünkü sorgu yargıcı onu tavan arasında beklemiyordu herhalde. Ama istediği kadar bakıp dursun, susuyordu merdiven. Derken merdivenin yanı başına iliştirilmiş bir kağıt parçası çarptı gözüne. Gidip okudu. Çocuk elinden çıkmışa benzeyen acemi bir yazıyla "Kaleme çıkılır" yazıyordu üzerinde. Demek bu kira evinin tavan arasında mahkemenin kalem odaları bulunuyordu. Hani insanda pek saygı uyandıracak bir durum değildi bu. Ve zaten kendileri pek yoksul kiracıların işe yaramaz ötebirlerini attığı bir yerin kalem odaları diye kullanılan bir mahkemenin elinde ne kadar az ödenek bulunacağını düşünmek sanıklar için bir bakıma rahatlık vericiydi. Ama belki mahkemenin kasasında yeterince ödenek vardı da bu parayı gereken yerlere harcanmadan üzerine üşüyen memurların elinde çarçur ediliyordu. Kaan'ın şimdiye kadarki deneyimlerine göre hiç de düşünülmeyecek bir şey değildi bu. Tabii böylesine bozuk bir düzen aslında bir sanık için her ne kadar onur kırıcı olsa da mahkemenin parasızlığından daha ferahlatıcı bir şeydi. İlk sorgulamada kendisini tavan arasına çağırmaktan sıkılıp onu evinde rahatsız etmeyi yeğlemelerinin nedenini şimdi anlamıştı K. Tavan arasında çalışan yargıçla karşılaştırıldığında o niye imrenilecek durumdu K'nın ki? Bankada büyücek bir makam odası bulunuyor, onun yanında bir bekleme salonu yer alıyor, kocaman bir cam pencereden aşağıdaki kentin kalabalık alanı seyredilebiliyordu. Kuşkusuz asıl kazancından ayrı olarak rüşvet ve çalıp çırpmalarla kendisine bir ek gelir sağladığı yoktu bankada. Sonra odacıyı yollayarak bir kadını kucaklatıp getirtmiyordu. Ama hiç değilse bu dünyada bunlarsız seve seve yaşamaya razıydı. K duvara yapıştırılmış kağıt önünde hala dikilip duruyordu ki aşağıdan bir adam çıkarak geldi merdivenleri. Açık kapıdan içeri bir göz attı. Odadan bitişikteki oturum salonda görülebiliyordu. Derken K'ya döndü adam. Az önce burada bir kadına rastlayıp rastlamadığını sordu. Siz mübaşirsiniz galiba, dedi K. Evet, diye cevapladı adam. Ha, anladım, dedi ardından. Siz de sanık K olacaksınız. Ben de şimdi tanıdım sizi. Hoş geldiniz. Ardından K'ya elini uzattı. K'nın hiç beklemediği bir şeydi bu. Onun sustuğunu görünce, ama bugün sorgulama yapılacağı duyurulmamıştı, diye ekledi adam. Biliyorum, dedi K. Ve mübaşirin üzerindeki sivil giysi incelemeye koyuldu. Normal birkaç düğmenin yanı sıra eski bir subay kaputundan koparılıp alınmışa benzeyen iki yaldızlı düğme giysideki tek resmi işareti oluşturuyordu. Demin karınızla konuştum. Kendisi burada değil şimdi. Öğrenci kucakladığı gibi sorgu yargıcına götürdü. Amma iş, dedi mübaşir. Habire alıp götürürler karımı. Hani bugün pazar, çalışmak zorunda değilim. Ama işte sırf buradan uzaklaştırılmak için olmayacak bir haberle bir yere gönderirler beni. Hem de inadına çok uzağa yollamazlar ki ayağımı çabuk tutarsam belki zamanda döner de yetişirim umuduna kapılayım. Ben de koşabildiğim kadar koşar, yollandığım daireye varıp kapı aralığından soluk soluğa haberi duyururum. Öyle ki ne dediğim anlaşılmaz pek. Sonra yine gerisin geri seyirtip gelir, bir de bakarım ki öğrenci elini benden çabuk tutmuş. Öyle ya, yol nasıl olsa benimkinden kısa. Tavan arasına çıkan merdiveni indi mi tamam. Hani kimseye eyvallahım olmasa bu öğrenciyi çoktan şu kağıdın yanı başına duvara sıkıştırır ezerdim kafasını. Boyuna düşünmüşümdür. Şuracıkta yerden biraz yukarıda kafası ezilmiş, kolları iki yana açılmış, parmakları gerilmiş, çarpık bacakları kıvrılıp halka olmuş, dört bir yanda kan lekeleri. Ama bugüne kadar düş olarak kaldı hep. Başka çaresi var mı diye sordu Kağa gülümseyerek. Yok dedi mübaşir. Bakıyorum iştahı da kötüye gidiyor. Şimdiye kadar öğrenci hep kendisi için alıp götürmüştü karımı. Şimdi sorgu yargıcı için de götürmeye başladı. Zaten çoktandır bekliyordum böyle bir şeyi. Peki karınızın hiç mi suçu yok bunda diye sordu Kağa kendini zorla tutarak. O an kendi içinde de işte öylesine bir kıskançlık belirmişti. Yok olur mu diye cevapladı mübaşir. Hatta suçun büyüğü karımdı. Kuyruk sallayan o. Öğrenci zaten çapkının biri. Yalnız bu evde bir yol bulup sinsice içine sokulduğu beş aile çevresinden kapı dışarı edildi. Kuşkusuz karın buradaki kadınların hepsinden güzel. Benim de inadına elim kolum bağlı. Savunamıyorum kendimi. Durum böyle olunca bir çaresi yoktur elbet dedi K. Neden olmasın diye sordu mübaşir. Ödleyin biridir öğrenci. Karım el sürmeye kalktı mı adam akıllı ıslatılsın da bir bak. Bir daha yapar mı? Ama benim elim kolum bağlı. Kimse de çıkmıyor ki bana böyle bir iyilikte bulunsun. Adam güçlü biri. Korkuyor herkes. Bu işi yapsa yapsa sizin gibi biri yapar. Neden benim gibi diye sordu K şaşırmış. Siz sanık değil misiniz diye sordu mübaşir. Evet dedi K. Ama asıl benim korkmam gerekir. Adam davanın sonunu değilse de ilk soruşturmayı etkileyebilir çünkü. K'nın görüşü doğruluktan yana kendisinkinden aşağı kalmazmış gibi. Evet öyle dedi mübaşir. Ancak bizim burada kazanılacak gibi davalara bakılmaz pek. Ben sizin gibi düşünmüyorum dedi K. Ama bu fırsat düşünce öğrenciyi okşamama engel değil. Minnettarınız olurdum diye cevapladı mübaşir biraz resmi. Hani aslında bu en büyük dileğinin gerçekleşeceğine inanmaz bir hali vardı. Belki diye devam etti K. Öbür memurlarınızdan bazıları hatta belki hepsi bu öğrenciyi gibi okşanmayı hak etmişlerdir. Öyle öyle dedi mübaşir. K'nın söylediği pek doğal bir şeymiş gibi. Sokulgan güven dolu bir bakışla K'ya baktı. Oysa şimdiye kadar bütün o dosya davranışına karşın böyle bakmamıştı. İnsan işte isyan ediyor hep diye ekledi ardından. Bu söyleşiden gene de biraz sıkılmışa benziyordu. Şimdi gideyim de döndüğümü haber vereyim kaleme. Siz de gelmek ister miydiniz? Diyerek konuşmayı kesti. Ben ne yapacağım orada diye sordu K. Kalemleri görürsünüz. Kimse ilgilenmez sizinle korkmayın. Görülmeye değer mi yani? Diye sordu K duraksayarak. Ama mübaşirle gitmeye de can atıyordu. Şey dedi mübaşir, sizi ilgilendirir diye düşünmüştüm. Pekala dedi K sonunda, geliyorum. Ve mübaşirden daha hızlı merdivenleri çıkmaya koyuldu. Tavan arasına girerken az kalsın düşüyordu K. Kapının hemen arkasında bir basamak daha vardı. Sana bana aldırdıkları yok ki dedi. Niye aldırdıkları var dedi mübaşir. Şu bekleme salonuna bir baksanıza. Uzun bir koridordu bekleme salonu. Koridordan kalem odalarından her birine kabaca yontulmuş ahşap kapılar açılıyordu. Doğrudan ışık gelecek bir yer bulunmamasına karşın gene de büsbütün karanlık değildi içerisi. Çünkü çeşitli bölümler yekpare perdelerle değil tek tek ama tavana kadar uzanan tahta parmaklıklarla koridordan ayrılıyor ve parmaklıklar arasından az buçuk bir ışık koridora sızabiliyordu. Yine parmaklıklar arasından bakınca masalarda oturmuş yazı yazan ya da hemen parmaklıklar önüne dikilmiş koridordakileri seyreden tek tek memurlar görülüyordu. Herhalde pazar olduğundan topu topu 3-5 kişi vardı koridorda. Pek sessiz kimselere benziyorlardı. Sağlı sollu yerleştirilmiş uzun tahta sıralarda neredeyse düzenli aralarla oturmuşlardı. Yüz ifadelerinden, hal ve tavırlarından, sakallarının biçiminden ve pek göze çarpmayan daha bir sürü ayrıntıdan çoğunun toplumun yüksek kesiminden kişiler olduğu anlaşılıyorsa da hepsinin giyinişinde belli bir safsaklık göze çarpıyordu. Ortada bir askı falan bulunmadığından herkes şapkasını anlaşılan birbirine bakarak oturduğu sıranın altına itilemişti. Kapıya en yakın oturanlar K ile mübaşiri fark edince kalkıp selam verdiler. Bunu gören öbürleri kendilerinin de selam vermesi gerektiğini sanarak K ile mübaşir önlerinden geçerken bir bir ayağa kalktı. Ama şöyle dimdik doğrulanı yoktu içlerinde. Sırtları kambur, dizleri büküktü. Duruşlarıyla sokak dilencilerine benziyorlardı. K bir ara durup biraz geriden gelen mübaşiri bekledi. Amma da yılmış gözleri dedi sonra. Evet diye cevapladı mübaşir. Sanıktırlar da ondan. Burada gördüklerinizin hepsi sanık. Sahi mi dedi K. O zaman aynı yolun yolcusuyuz. En yakınındaki ince uzun boylu neredeyse saçı sakalı ağarmış birine dönüp nazikçe sordu. Ne bekliyorsunuz burada? Ama adam böyle bir soruyla karşılaşmayı hiç beklememişti. Birden şaşırdı. Belli ki çok görmüş geçirmiş, başka zaman serin kanlılığını korumasını bilen, çokları üzerinde elde ettiği üstünlüğü kolay elden çıkarmayan birine benziyordu. Bu yüzden daha da kötü olmuştu şaşırması. Sanki kendine yardımla yükümlüymüşler, yardım etmezlerse kimsenin kendisinden cevap beklemeye hakkı yokmuş gibi koridordaki öteki sanıklara baktı. O anda adamı yatıştırıp cesaretlendirmek üzere mübaşir sokuldu yanına. Bay sadece burada ne beklediğinizi soruyor dedi. Cevap verin haydi. Mübaşirin herhalde tanıdık sesi daha etkili olmuştu. Beklediğim diye söze başladı adam ama arkasını getiremedi. Besbelli soruya eksiksiz bir cevap verebilmek üzere bu başlangıcı seçmiş ama soru nasıl devam edeceğini kestirememişti. Sağda solda bekleşenlerden birkaçı yanlarına sokularak halka yapmıştı çevrelerinde. Mübaşir, "Çekilin, kapamayın koridoru!" diye bağırınca biraz gerilediler. Ama kimse eski yerine dönmedi. Bu arada adam kendini toparlamıştı. Hatta cevap verirken hafif bir gülümseme belirdi yüzünde. Bir ay önce davama ilişkin birkaç dilekçe ve bazı deliller sunmuştum mahkemeye. Bunlara bakılmasını bekliyorum. "Bu işte hayli zahmete giriyorsunuz anlaşılan," dedi K. "Öyle," dedi adam. "Benim kendi davam." "Ama herkes böyle düşünmez," dedi K. "Örneğin ben de sizin gibi sanığım. Gel gelelim. Allah biliyor ya, ne bir dilekçe verdim ne bir şey. Bunu yapmak gerekli mi dersiniz?" Yine tam bir kararsızlıkla "Bilmem ki," diye cevapladı adam. Anlaşılan K'nın kendisiyle latife ettiğini sanıyordu. Bir daha hata yaparım korkusuyla ilk cevabını olduğu gibi tekrarlamaktan büyük bir memnunluk duyacaktı. Ama K'nın sabırsız bakışları karşısında "Ben dilekçe verdim işte," dedi sadece. K, "Yoksa benim sanık olduğuma inanmıyor musunuz?" diye sordu. "Ne münasebet," dedi adam. Sonra az bir şey yana çekildi. Ama verdiği cevapta inanma değil de korku vardı yalnız. "Demek bana inanmıyorsunuz," diye üsteledi K. Ve böyle süklüm püklüm duruşuna farkında olmadan içerlemiş de sözlerine zorla inandırmak istermiş gibi adamı kolundan kavradı. Bir yerini acıtmak için değil hani. Zaten pek hafifçe tutmuştu. Ama yine de adam sanki K kendisini iki parmağıyla değil akkor halindeki bir kıskaçla yakalamış gibi bastı çığlığı. Bu gülünç çığlık K'yı düpedüz adamdan soğuttu. Sanık olduğuna inanmıyorlar mıydı? İnanmasınlardı daha iyi. Belki de adam kendisini yargıç sanmıştı. Derken bu kez sımsıkı kavradı adamın kolunu. Onu gerisin geri sıranın üzerine itip yürüdü. "Sanıkların çoğu böyle alıngandır," dedi mübaşir. Onlar gidince neredeyse koridorda bekleşenlerin tümü artık bağırmayı bırakan adamın başına toplanmış, az önce olup bitenlerle ilgili olarak kendisini soru yağmuruna tutmaya başlamıştı. Bir ara karşıdan gelen bir görevliye rastladı. En başta bilindeki Meç'ten görevli olduğu anlaşılıyordu. Meç'in alüminyumdan bir kını vardı. Hiç değilse öyleydi rengi. Bunu hayret etti K. Hatta Meç'i tutmak için elini uzatır gibi yaptı. Çığlık sesine gelen görevli ne olup bittiğini sordu mübaşire. Mübaşir birkaç sözle görevliyi yatıştırmaya çalıştı. Ancak görevli bir de kendisinin gidip bakması gerektiğini söyleyerek selam verdi. Pek acele ama belki gut hastalığından dolayı pek kısa ve ölçülü adımlar atarak yürüyüp gitti.